Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'da tekrar birlikteyiz sizlerle Sesli Dergi programında. Bugün Altınoluk Dergisi'nden bir röportajı aktaracağız size. 1995 Şubat sayısında yer alan ve Küçük Şey Yoktur'un yazarı Kemal Ural Bey'le Sadece Uhud Bozgunu Bu başlıklı mülakatı şimdi sizinle paylaşmaya çalışalım. Ona İslam dünyasının acılarını ve ümidi sorduk. Şöyle cevap verdi. Efendim, sizden önce bir Kemal Ural biyografisi istirham ediyoruz. Küçük Şey Yoktur'a imza atan Kemal Ural Bey nerelerden geldi? Ailesi, çocukluğu, yetişme tarzı, beslendiği fikir ve gönül pınarları vesaire. Şu an neler yapıyor, günleri nasıl geçiyor? 1927 yılında Erzincan'da bir bebek dünyaya gelmiş. Miraç gecesi diye deftere not düşülmüş. Baba Rizeli bir hakim, anne Erzincanlı bir muallime ve ev hanımıymış. Böylece 4 yıl geçmiş. 5 vakit namaz kılan yazmalı büyükanne bu çocuğun ilk feyiz kaynağıymış. Bu çocuk bir köşeye çekilir, büyük bir dikkatle namaz kılan ninesini izlermiş. Sonra sıra eğer Sübhaneke'yi ezberlersen sana 100 para yani 2,5 kuruşu vereceğim pazarlığına gelmiş. 100 para cazip para. Dondurma diye dışarıda bağırıyor satıcı. Ezberleme böylece Kevser, İhlas ve Fatiha sureleriyle salli ve bariklerle coşku içinde sürmüş. O ne güzel günlermiş. Sonra Rize dönemi. İlkokul ve ortaokul burada bitti. Takvimlerdeki güzel sözleri daha o dönemde toplamaya başladım. Babamsa bu çabayı kendi defterinden okuduğu sözlerle sürekli besliyordu. Bir gün vitrinde gördüğüm bir kitap beni kendine çekti. İsmi Bostan'dı. Şadi'ydi yazarı. Kitabı satın alıp ilk sayfasına baktım, şöyle sesleniyordu. Ey bizim toprağımıza uğrayan ziyaretçiler! Sadi toprak olmuşsa da ne zarar var? O zaten sağlığında da topraktı. Bu söz ruhumda büyük yankılar yaptı. Bostan kaderin karşıma çıkardığı ilk İslami eserdi. Lise yıllarım Trabzon'da geçti. Yine bir kitapçı vitrini. Bu defa karşıma çıkan Büyük Doğu dergisiydi. Bu şehir çıldırıyor diyordu ilk sayısı. Heyecanla dergimi alıp liseye doğru uçtum. Ne kadar sevinçliydim. Rize'de tatil süresince dinlediğim, etkisini hala içimde hissettiğim Yusuf Hoca'nın Çarşı Camii'nde yapmış olduğu vaazları hatırlamadan geçemem. Fakat ruhumda en büyük manevi fırtınayı koparan radyodan dinlediğim Kur'an ve ezanlardı. Üniversiteden sonra memuriyet hayatı. Sırasıyla Türkiye Şeker Fabrikaları, Köy İşleri Bakanlığı, Milli Produktivite Merkezi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Bediüzzaman'ı ve eserlerini bu dönemde tanıdım. Ayrıca İmam-ı Gazali'nin İhyası, Seyyid Kutub'un Fizilalil Kur'an'ı ön planda ruhumu besleyen pınarlardı. Şu anda çocuk kitapları ile ilgili çabalarım sürüyor. Ah, kabre girmeden önce bu varlığa bir şeyler verebilsem. Efendim, sizi biz 1960'larda sadece 8 sayısı yayınlanan Şule dergisiyle tanıdık. Şule o kısacık ömründe hassas, titiz bir yüreğin yansıması olduğunu her haliyle ortaya koyuyordu. His ve itina Kemal Ural Bey'i anlatacak iki anahtar kelime gibi geliyor bize. Şule'nin hikayesini anlatırken onda neyi aradığınızı da söyler misiniz? Dergicilikte aradığınız neydi? Nasıl bir dergi modeli yatıyor içinizde? Şule'nin hikayesi benim iç alemimin hassas bir noktasıdır. Yıl 1962. Boğaz vapurları iskelesinden geçiyordum. Vapur kalkmak üzereydi. Sık ve keskin bir düdük duyuldu. Son yolcularda koşuştular. Sonra demir parmaklıklı kapı şırak diye kapandı. Bir iki saniye geçmemişti ki bir genç soluk soluğa koşarak geldi. Kapıya dayandı, bir kuş gibi çırpınıyor, vazifeli memura ''Açın ne olur açın, beni de alın.'' diye yalvarıyordu. Manzara o kadar dokunaklı ve anlamlıydı ki gözyaşlarımı tutamadım ve orada dünyaya geliş ve ayrılışın, vazife ve mesuliyetin, zaman ve fırsatın, saadet ve elemin birbirine girift olmuş, hıçkıran ve hıçkırtan sesini işittim. Bütün cazibedar ışıklar sönmüş, o gencin adeta dünyası yıkılmıştı. Ümitsiz, ağır ağır uzaklaşan vapura bakıyordu hala. Yalnız, yapayalnız. O anda birkaç mısra canlanmıştı içimde. Gitti tren, kalktı vapur. Yok gidecek vasıta, kimden medet öyle günde? Kalpler mahzun, ruh yasta. Bir ömür ki aynı tempo, hep aynı renk, yeknesak. Bir çarşı ki girift olmuş, doğru yanlış, batıl hak. Yürü, yürü işte bir nur, görünüyor bir ışık. Tövbe et, don ve küs diyor bir çığlık. Kendisine yaklaştım, bir alarm feneri gibi ümidin yanıp söndüğü gözlerine, gözlerimi ayırmadan baktım. Okuyabildiğim şunlardı. Yok mu bu sabah şuurumda uyanacak bir yenilik? Yok mu derinden duyacağım bir ses? Bugünümün dünden, yarınımın bugünden farkı olmayacak mı? Hep bu hayatı boş, neticesiz, sigara dumanlı ve alkol kokulu hayatı mı yaşayacağım? Silkinip uyanamayacak mıyım? Niçin ağladığımı ve gözyaşlarımı kimse görmeyecek mi Allah'ım? Bu bir neslin feryadıydı. Bu nesil sahipsizdi. Ne zaman vapur pervanelerinin köpürttüğü sulara baksam, onların boğuluşlarını, çırpınışlarını görüyordum. Onlara gitmeliydim. Hayatta her şeyi terk edip onların elemini paylaşmak istiyordum. Nasıl yapabilirdim bunu? Evet, evet bir dergiyle. Şuleydi bu. Muhtevasını bulmakta gecikmedim. Öyle bir dergi olsun ki dedim, ekmek ve su gibi kendini aratsın. Güzeli, sevgiyi, doğruyu anlatsın. Ve öyle bir metot, hissizi ağlatsın. Öyle bir dergi ki ümidin sesi sevginin rengiyle kapakta görünsün. Hareket için ruhta bir arzu uyansın. Öyle bir dergi ki unutulmuş nesil bir ayna gibi içinde sevinçle kendini seyretsin. Ona yepyeni bir dünya getirsin ve sevinçle işte mecmuam dedirsin. Yepyeni bir nesil doğmak, yüzleri, kalpleri aydınlık insanlar demeli hep birden. Elveda boş yollar, elveda aldanış. Efendim çocuk merkezi, çocuk menşeli bir çıkışı var Kemal Ural Bey'in demek. Sizi doğru anlamak yolunda bir adım mıdır? Neden çocuktan yola çıkmak? Doğru anlamaktır, evet. Saçlarım aklaşsa da içimde hala o çocuk var. Bir okul ablosunun ne zaman yanından geçsem, koşuşan çocuklara bakıp acaba hangisi benim diye gözlerim arar durur. Neden bir çocuk? Çünkü sevgi ve çiçeklerle vahşi bir canavarın kanatan pençeleri onda. Çünkü çocuk bir milletin kaçırdığı ya da kazandığı en değerli fırsattır. Çünkü yarın topluma yansıyacak tüm değerler çocukta. Tohum o, başlangıç o, temel o. Eser onun üstünde gelişip yükselecek. Çünkü öğrenmek değil, asıl öğrendiğini unutmak zordur. Sadece bu yeter çocuğun önemine. Neden mi çocuk? Çünkü her şey iyi ya da kötü örnek. Çocuğun etrafında tohum gibi uçuşur. En küçük bir etki onun ruhunda sığınacak yer bulur. Ve orada gizlice ağır ağır çimlenir. Neden mi çocuk? Çünkü zararlı örneklerin pusu kurduğu ortam nefes aldırmaz ona. Bin bir olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner. Her an karşına çıkan kaba, iğrenç sahneler onun körpe zihnine hayatın en doğal gereğiymiş gibi siner. Mutlu bir flüt, bir çiçek olacakken çocuk hayata doğamadan ölür. Vicdanlar bu çocuğa kanat germek zorunda. Efendim böylece küçük şey yoktur'a geldik. Küçük şey yoktur, çocuktan yola çıkan bir eser. Çocuğu insanoğlunun gündemine sokmaya çırpınan bir eser. Çocuğu fark ederek neyi kazanmış olacağız? Çocuğu fark etmek, gündemi fark etmektir. Çocuğu fark ederek en ince ayrıntılarıyla gerçeği göreceğiz. Çocuğu fark ederek ilk adıma, damlaya, başlangıca, tohuma yönelmiş olacağız. Çocuğu fark ederek temele ineceğiz. Çocuğu fark ederek insan bulacağız. Çocuğu kazanmak, yarını kazanmaktır. Efendim küçük şey yoktur, aynı zamanda ayrıntıyı görme duyarlılığını vurguluyor. Bir tür titizlik şarkısı gibi. Medeniyet ayrıntıdır diye bir görüş var. Ne düşünüyorsunuz? Ayrıntıları kayıp mı ettik, çok mu kaba saba olduk da böyle bir uyarıyı gerekli gördünüz? Ayrıntının diğer adı küçük şeydir. Medeniyet hem bir hal ve tavır güzelliği, hem bilim ve teknolojinin sarındığı koruyucu örtü, hem ruhlara kanat takan sanatsa, küçük şey olmadan ne var olabilir ne de yaşayabilir. Medeniyeti canavar olmaktan kurtaran, ona mutluluk çiçekleri açtıran ancak küçük şeydir. En büyükle en küçük arasındaki muhteşem ilişkiyi ancak ayrıntının penceresinden bakanlar görebilir. İslam sadece temel ilkeleriyle değil, bir bütün olarak incelendiğinde medeniyeti küçük şeyler üzerinde yükselttiği görülür. Sevginin yayılması için hediyeleşiniz, selamı yayınız, gülümseyiniz gibi zahiren küçük görünen ayrıntılarla insanlara reçeteler veren İslam, toplumsal hastalıkların kolayca nüfuz edemeyeceği sağlam bir yapı oluşturur. Evlere izin almadan girmemek, anne ve babaya öf bile dememek, İslam ne kadar hassastır bu konuda. Genelde olaylar ayrıntılardan doğar. Kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur. Bir gün nasihat isteyen bir adama peygamberimiz öfkelenme demiş. Adam iki kez daha nasihat isteyince öfkelenme diye hep aynı karşılığı vermiş. İslam'ın ve imanın şartlarından olmamasına karşın Hazreti Peygamber kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez diyor. Ya diğer günahların kalpte açtığı izler, noktaların birleşip tüm kalbi kaplayışı, belki bin kötülüğün annesi olan toplumsal bünyeyi bir virüs gibi kemiren yalan? Ayrıntı deyip geçmemeli, gerçekle dengeyi kurabilmek için bir köpekleşinin yakınından geçerken Hazreti Peygamber gibi ne güzel dişleri var diyebilmeli insan. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din nasihattir sözü ayrıntı gibi görünen bir konuda ne kadar anlamlıdır. Küçük şey yoktur. Susayan köpek için bedevinin kuyudan çıkardığı birkaç avuç suyun, peygamberin müjdelediği gibi karşılığı cennetti. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip hangi sadakanın derecesi daha yüksektir diye sorunca Peygamberimiz darlıkta az şeyden yapılan yardım buyurmuştur. Bakın nasıl nakış nakış işliyor toplumu İslam dini. Zilzal suresi 7-8 ayetler. Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Zerreyi toplum hayatına temel yapıyor İslam. Ayrıntılar ayrıntı olarak kalmaz, büyür. Çocuğun kalbine acımasızlığı kuşlara çevirdiği ilk sapan taşı eker. İnsanlar ayrıntıları küçümserse o ülke hissiz ve sevgisiz bir toplum olur çıkar. İnsanların zaafı bardağı ağır ağır dolduran damlaları ayrıntı saymasıdır. Büyük handikap burada. Göze sadece son damla görünse de bardağı taşıran damlaların tümüdür. Efendim küçük şey yoktur bir birikimi yansıtıyor. Zaten siz de onu 30 yıllık beste diye takdim ediyorsunuz. Kitap okunduğunda binlerce çiçekten toplanmış intiba ediniliyor. Ama bu kırk ambar değil, öyle ki sanki önceden gönüle yer etmiş bir kaneviçe işlenmiş gibi. Nasıl oluştu bu güzellik? Yani sizden küçük şey yoktur bestesinin hikayesini istirham ediyoruz. Sözünü ettiğiniz nakışlar kaybolan bir şarkının küçük notalarıydı. hoyrat bir fırtınayla değişime uğramış bir topluma bu şarkıyı hatırlatmak gerekti. Engelleri tanımak, insanların nabız atışlarını dinlemek, ruh iklimine girmek, ayrıca uzaktaki gerçeği insana yakınlaştırabilmek için bir metot gerektiğiydi. Sahaflarda yıllarca arayıp bulmaya çalıştığım yazı, resim, çizgi, söz, bunların ilham edeceği fikir, aradığım aracın tamamen kendisiydi. Bunların bir taraftan seçimi, bir taraftan tek tek yerlerini aramak müthiş bir uğraşıydı. Adeta harflerden satırları, satırlardan sayfayı çıkarma savaşıydı. Belki binlerce, yüz binlerce deney, her defasında bir taraf aksıyordu. Aciz içinde kıvranış. Öyle bir ıstıraptı ki, görseniz ağlardınız. Bir de doz konusu vardı. Çalışma bitmiyordu bir türlü. Bir ara bir kuşku içimi kemirdi durdu. Yoksa bir hayalle mi boşa zaman harcıyordum? Kimdim ben? Dünya gezegeninde bir yolcu, aciz bir zavallıydım. Size burada tahdisi nimet tersinde kalbimi açmalıyım. Karşılaştığım zorlukları Allah'ın yardımıyla çoğu kez namazda çözüyordum. Nasıl başladı, nasıl sona erdi bu iş? Tek tek nakışları nasıl yerini buldu? İnanın ne ipek böceği biliyordu, ne balı yapan arı bunu. Yıllarca çığlıklarını duyduğum çocuklar için ihsanıydı Allah'ın. Neler okuyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Okuduklarınızdan size kalanları nasıl saklıyorsunuz? Okumaya başlayanlara bir Kemal Ural reçetesi versek olabilir mi? Kim yazarsa yazsın, İnsan kalbinin ve kafasının ürünleri beni kendine çekmiştir. Kitap seçerken ön yargılı davranmam. Bu yüzden hiç ümit etmediğim kitaplardan yararlanmışımdır. Gerçeğin bir noktasına bile dokunsa bunu kazanç sayarım. Bir defasında elime Nazım Hikmet'in bir şiir kitabı geçti. Hakkında olumsuz kanaat beslediğim halde kendimi alamayıp kitabı karıştırdım. Hayretler içerisinde Ağa Cami şiirini gördüm. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami, seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen. Böyle sokaklarda ki anası can verirken. Işıklı kahvelerde kendi öz evladı var. Böyle sokaklardaki çamurlu kaldırımlar. En kirlenmiş bayrağın taşıyor gölgesini. Üstünde yükseltiyor sesini. Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor. Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor. Kendi elemin gibi anlıyorum ben bunu. Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu. Bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen, bir teselli bulurdan ruhumu görebilsen. Ey bu caminin ruhu, bize mucize göster. Mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer, bir gün harap olmazsa Türk'ün kılıç kınıyla baştan başa tutuşsun göklerin yangınıyla. Gençken Beyoğlu'ndaki tek camiye bu mısraları yazan şair, çeşitli nedenlerle sonra nasıl değişmiş? Nasıl okuduğuma gelince, kitapta çok önemli bulduğum satırların altını renkli kalemlerle çizerim. Kitabın yeni ya da eski olması çizmemi engellemez. Bir cümleyi anlamadan öbür cümleye geçmem. Bana ilham ettiği fikri yanına not düşerim. Saklama hususunda ne yazık ki istediğim gibi bir arşiv yapamadım. Bir kısmını konularına göre ayırarak dosyalarda sakladıysam da büyük bir bölümü altları çizili olarak o kitaplarda kaldı. Okumaya yeni başlayanlara önerilerim şunlar. Düşünce ufkunuzun gelişebilmesi için etkiye açık olun. En önemli konu kitabın seçilmesidir. Seçim için çok zaman harcayın. Sükunet içinde okuyun. En verimli saatler sabah namaz vakitleridir. Bütün dikkatinizi okuduğunuz şeye verin. Okuduğunuz fikrin üstünde derinleşin. Önemli gördüklerinizin altını çizin. Okuduğunuz cümlenin size ilham ettiği bir düşünce varsa kenarına not edin. Kendinize bir fihrist yapın. kitabın önüne ya da arkasına, ileride tekrar okuma ihtiyacı duyabileceğiniz alttan çizili sayfa numaralarını yazın. Yanlarına da kısaca konularını belirtin. Kendinize her zaman başvuracağınız bir kütüphane kurun. Bu herhangi temiz bir rafta olabilir. Kaybolmaması için ödünç verdiğiniz kitaba isim ve adresinizi yazın. Kime verdiğinizi de ayrıca tespit edin. Efendim Şule'de olsun, Küçük Şey Yoktur da olsun, Kemal Ural'ın dünyasında çizgilerin, resimlerin, grafiğin ayrı bir yeri var. Yazı ve resim birlikte hitap ediyor insana. Öyle ki kitabın her harfine biçim olarak da özen gösterilmiş. Nedir bu özendeki sır? İnsan ruhu güzeli, ölçüyü, dengeyi arıyor. Estetik dediğimiz gerçek bu. Özendeki sır buydu. Bu özen bakmayı, anlamayı, sevmeyi kolaylaştırdı. Bu özen fıtrata sesleniş, bu özen duyguya bir çağrıydı. Kainatta her zerre, doğan ve batan güneşleri, rengarenk çiçekleri, ağaç ve kuşlarıyla düşünceye kapı, pencere açmak ister. Onlara özenmiştim, insan kalbine ulaşmak da amacım. O resimler ve çizgilerle gerçeği bir dürbün gibi yakına getirerek amacıma etkili bir yol aramıştım. Bu hassas gönlün, Türkiye'nin fikir ve sanat hayatı üzerine tespitleri de bizim için önemli. Onları lütfeder misiniz? Toplum bir yol kavşağında. Bir yanda en bayağı ürünler hak etmediği halde sanat eseri sınıfına koyulurken, bir yanda da kendi kültürel köklerini arayan bir damar var, sürekli kanayan. Fikir ve sanat eseri oluşturmak için önce insanın kim olduğunu bilmesi lazım. Kimlik sorunu en temel sorun. İnsanın evrendeki yerini anlamadan bu sorunu çözmek imkansız. Fikir ve sanat pazarında her tür ürün var. İnsanlar farkına varmadan zihinsel alım güçlerine paralel olarak zaman ve para ödeyecekleri şeyleri seçiyorlar. Toplum her yönüyle çökerken fikir ve sanat eserlerinin parlak olmasını bekleyemeyiz. Ezberci, taklitçi bir anlayışta düşünce melekeleri dumura uğratılmış insanımıza soru sorma becerisini güçlendirici bir eğitim ve bulunan cevapların özgürce ifadesine imkan sağlayacak bir yasal kültürel zemin olmadıkça iyi ile kötünün savaşı daha uzun yıllar kötü lehine devam edecek. Sanatçı olmak, gerçekle hayali bir potada yoğurmaktır. Kendi gerçeğini bilmeyen bir insan, başkalarının ona gerçek diye bellettikleriyle satın alınmış hayallerini istediği kadar yoğursun, hamur mayalanmayacak, eserini sunduğu toplum açlığını gideremeyeceği gibi, eser sahibi de beyinsel açlıktan bir gün yok olacaktır. Dünya nereye gidiyor? Dünyaya baktığınızda yüreğinizde beliren ilk duygu ümit mi, endişe mi? İslam dünyası için düşünceleriniz neler? Küçük şeyler üzerinde hassasiyet gösterilen bir medeniyet çağı yeniden inşa edilebilecek mi? Ne zaman dünyaya bakılsa iki şey görülür: tohumlar ve meyveler. Meyveler sonuç, tohumlar başlangıçtır. Sevilen ya da yerilen her şey onların eseridir. Sahnede düşen, yükselen grafiği her zaman onlar çizer. Her tohum kendi geleceğinin rüyasını görür ve yarınlar bizim şarkısını söyler. Her tohum kendi meyvesini verir. Bu onun kaderidir. Bir şeyi olmuş bitmiş bir örneğe bakarak anlamak güç değildir. Başlangıçta görünüş nasıl olursa olsun, önemli olan sonunda ortaya çıkacak manzaradır. İyi mi kötü mü çekişmeye gerek yok. Doğru bir yargıya varabilmek için sonuca bakmalı. Çünkü o herkesle, kimseyi aldatmadan aynı dili konuşur. Küçümsemek yapay bir nikbinliktir. İnsan kendini aldatarak gerçekten kaçar. Küçük söylerse büyür. Öyle bir an gelir ki gerçeğin grafiği yılan olur, ısırır. Her şeyin bedeli var. Sonunda her şeyin gerçek yüzü görünür. Gerçeğe karşı bir süre dirense de İnsan yanılgısını bir gün mutlaka anlar. Dünyanın gidişi hiç tasvire gerek yok. Durum iç açıcı değil. Bir ders çıkarılabilecek mi? Budur önemli olan. İnsan hakikate karşı daima borçlu kalır. Gerçeğe göz kapamak kolaydır. Fakat insan aldanmak için yıllarca verdiğini sonra faizleriyle öder. Şaşırmaya gerek yok. zaman piyonlarını ağır fakat emin adımlarla sürer. O küçümsenen, görünmeyen küçük şeylerdir hep. Ürperten olaylarla dünya sahnesine gelen. Dünya ektiği tohumların meyvesini topluyor. Keşke bu bilgin, uygarlığın bunca musibetten sonra çocuk diye gündemde bir maddesi olsaydı. Çocuklar ağlıyor. Ümit nasıl belirir yüreğinde Ahmet Bey? İslam alemine gelince kim ne derse desin, çok ümitliyim. Sadece Uhud bozgunu mu? Üzülmeyin. Bahar yine gelecek. Saadet asrına uzanan bu muhteşem gövde yeniden uyanacak. İnsan ayrı ve uzak kaldığı şeyin özlemini daha çok duyar. Gerçi manzara çok karanlık, fakat dış görüntüye kapılıp kalmamalı. Halin yenilgisinde saklanır. Bazen zafer. Safa tepesinde Ebu Leheb, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taşı fırlattığı an, mübarek ayaklarından kan damlarken Taif'te, haşmetli bir fethin sevinci içindeydi her zaman. İslam alemi bugün acı duyuyor. Bu acının içinde yanan kıvılcımlar var, ihlaslı çabalar var. Onun dağınıklığına, güçsüzlüğüne bakıp ümitsiz olmak yanlış. Allah'ın da bir planı var. Kabe'yi yıkmaya gelen filler evet güçlüydü, fakat ebabil kuşları ondan daha güçlüydü. Artık sisler dağılıp çizgiler seçiliyor. Tohumlar çatlıyor. Bir bahar kokusu var. Bakın ağaçlara yeniden su yürüyor. Güneş ağır ağır doğar. Gece sabah gelince gider. Zamanı gelen bir fikrin karşısında hiçbir güç tutunamaz. Küçük şeyleri gözden kaçırmayan yeni bir medeniyet mi? Anlayış yayılırsa, o ümit, o hayal, o azim coşkuyla sürekli beslenirse niçin gerçekleşmesin bu? Her şeyin, herkesin yeri değeri ayrı. Gelecek, her insanın kendi kudretince görevini yerine getirmesine bağlı. İnsanın küçük sanılan katkıları sonuca biçim verir. Bugünkü aksiyonun ürünü olur yarın. Kederi sevince çevirebilmek için bir araya gelmeli. Trilyonlarca hücre bir araya gelerek insan şeklini alır. Allah her şeye kadir. Değerli dinleyiciler, Sesli Dergi programında bugün size bir mülakatı aktarmaya çalıştık. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 1995 sayısında yer alan ve yazar Kemal Ural'la yapılmış bir mülakat. Küçük Şey Yoktur'un yazarı Kemal Ural Bey'le sadece Uhud Bozgunu bu başlığını taşıyordu bu mülakat değerli dinleyiciler. Röportajı gerçekleştiren ise Altınoluk Dergisi'nin yazı işleri müdürü Ahmet Taş getirendi. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.